Ayrım 8.
30 yıl kadar önce Sümer adı insanlara hiçbir şey anlatmıyordu. Bugün Sümer sorunu diye adlandırılan bir şey var. Bu sorun kazı bilimciler için sağlam karşıtlıklar ve kurgular konusudur. Yüzyılımızın başlarında Mezopotamya ile ilgili bilgiler yok denilecek kadar azdı. Marcel Brion, Ölü Kentlerin Yeniden Doğuşunda bu konuda şunları söyler. Babillilerden ve Kaldelilerden yalnızca Semiramis'le, Ninos'la, Babil Kulesi ile ilgilenen eskilerin yaptığı gibi karmaşık bir biçimde söz ediliyordu. Son yıllarda birçok keşif alanı açıldı. Bilinmeyen alanlar kazmaya ve küreye sunuldu ve özellikle derin kazılar daha önceden tanınan yıkıntıların altında başka yıkıntıların, sonra daha başka yıkıntıların ortaya çıkarılmasını sağladı. Öyle ki zamanda bu iniş çömleklerle, yontularla, tapınak ve saray kalıntılarıyla dolu katmanlarda uygarlıklar arası bir yolculuk gibi belirdi. Yunan uygarlığından önceki uygarlıklarla ilgili bilgilerimiz çok yenidir. Örneğin, az önce belirlediğimiz gibi yüzyılımızın başlarına kadar tüm boyutlarıyla bir Sümer kültürü sorunu yoktu. Geçen yüzyılın ortalarından önce Mezopotamya uygarlığıyla ya da daha doğrusu uygarlıklarıyla ilgili tüm bilgimiz eski Yunan ve Mısır metinlerine dayanıyordu. 1840'tan sonra yapılan kazılar bizi kısa zamanda bu zengin uygarlığın kalıntılarına, toprağın derinliklerinde yaşayan insan gerçeğine ulaştırdı. Özellikle çivi yazısıyla tabletlerle yazılmış metinler, bu yazının okunmasından sonra bize bilinen en eski uygarlıklardan biri olan Sümer uygarlığıyla yüz yüze getirdi. Bu da her anlamda bir yeniden doğuş demekti. Mezopotamya, İran ve Anadolu ovalarıyla Suriye ve Arabistan çölleri arasında kalan düzlükte Dicle ve Fırat ırmaklarıyla sınırlanan bölgedir. Mezopotamya, Yunanca'da iki ırmak arasında kalan ülke demektir. Mısır'dan daha az yağmur alan bu bölgede ırmaklar Nil kadar sulu değildir. Aşağı Mezopotamya daha çok vahalarla yetinmeye çalışan yukarı Mezopotamya'ya göre daha dar ama daha sulaktır. Genel olarak bitki bakımından yoksul, vahşi hayvan bakımından, özellikle aslan ve yaban eşeği bakımından oldukça zengin olan bu ülkede taş çok azdır. Taşın azlığı yaşamı ve sanatları derinden etkilemiştir. Marcel Brion bu konuda şunları yazıyor. Sümer, Babil, Akat ülkelerini içeren alüvyonlu topraklar, yani aşağı Mezopotamya taştan tümüyle, ağaçtan da hemen hemen tümüyle yoksundur. Buranın teknik ve estetik alanlarda evrimi yukarı Mezopotamya, yani Asur ülkesine göre çok değişiktir. Dağlara komşu olan Asur'da ağaç ve taş vardır. Mimarlık böylece gerecin koşullarına uyacaktır. Babililer evlerini tuğlayla, güneşte kurutulmuş ya da fırında pişirilmiş tuğlayla yapacaklardır. Ayrıca buralardan her ne kadar aynı ırmaklar geçiyor olsa da Kuzey Mezopotamya ve Güney Mezopotamya'da ayrı iklimler vardır. Bu da halkın yaşam ve düşünce biçimlerini etkileyen önemli etkenlerdendir. Dicle ve Fırat ırmakları Nil'den daha az sulu ama daha düzensizdir. Dağlardan inen seller bu iki ırmağı besler ve bazen korkunçlaştırır. Özellikle Dicle, Zagros dağlarından bol bol su alır. Fırat'ın suları Dicle'ninkinden daha azdır. Ancak her iki ırmak suyla birlikte balçık taşır. Sular güzün yükselir, bütün kış öyle kalır. İlk yazda karlar eriyince sular iyiden iyi artar ve baskınlar olur. Hazirandan Ekim'e kadar her iki ırmağın suyu da azdır. Bu yüzden Mezopotamya'da toprağı sulamak kadar toprağı sudan korumak önemlidir. Bunun için bentler ve duvarlar yapmak gerekir. Suyu boşa harcamak doğru olmaz çünkü yaz ayları kuraklık aylarıdır. Mezopotamya'da tarımı ayakta tutan sulamacılık da bu yüzden ince iştir. Sümer uygarlığı. Mezopotamya Mısır gibi korunmalı bir ülke değildir. Dört bir yanından dışa açıktır. Yayılmalar en eski zamanlardan başlayarak bu toprakları sarsmıştır. Buraların kim olduğu bilinmeyen en eski halkları zamanla yayılmalar yoluyla Samilerle ve Hint Avrupalılarla karışmıştır. Mezopotamya'nın ilk uygarlığı Mısır uygarlığı kadar eski bir uygarlık olan Sümer uygarlığıdır. aşağı kaldede iyi bir sulama düzenine dayalı güçlü bir tarım etkinliği ortaya koymuş olan Sümerliler, tarımın en eski ustaları olarak bilinirler. Ayrıca Sümer toplumu tam anlamında tüccar bir toplumdu. Sümer tüccarları Hindistan'a kadar gitmişlerdi. Onlar ortaya koydukları uygarlık etkinlikleriyle Mezopotamya'nın sonraki toplumlarına örnek oldular. Bizi tarih öncesinden tarihe ulaştıran ilk yazı dili Sümer dili olmalıdır. Bu oldukça gelişmiş bir dildi. En eski din ve edebiyat metinleri onunla yazıldı. Sonradan çivi yazısına dönüşen ve başka toplumlarca da uzun zaman kullanılan yazının yaratıcısı Sümerlilerdir. Onlar resim yazısını çivi yazısına dönüştürmekte kültür tarihine büyük bir hizmette bulundular. Çünkü soyut kavramları resimle anlatma olanağı yoktu. Sümer dili, Babil ve Asur dilleri karşısında gerileyene kadar uzun süre etkin oldu. Sümer uygarlığı 3. bin dolaylarında Güney Mezopotamya'da çiçeklendi. Sümer toplumu kent devletleri düzeninde yapılaşmıştı. Sümer kent devletleri bir araya gelen bir yurttaşlar topluluğunca yönetildi en başta. Bu seçkin yurttaşların başında bir önder yönetici vardı. Besbelli yaşlar ve önde gelenler toplumda siyasal bir ağırlık taşıyorlardı. Kent devletleri. Kralın dinsel bir görevi vardı. Bir başka deyişle kent devletinin yöneticisi olan kişi kentin koruyucusu olan tanrının temsilcisiydi. Bu da bize Sümer kent devletlerinin dinsel bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bir kentte birçok tanrıya saygı gösterilirdi. Ancak o kentin sahibi olan tek bir tanrı vardı. Bazı tanrılar özellikle ağırlıklıydı. Tanrı sarsılmaz gücünü mucizelerle gösterirdi. Yönetici bu mutlak yöneticinin sözcüsü ya da yorumcusuydu. Onun dileklerini yerine getirmeye çalışırdı. Dilekleri yerine geldikçe tanrı kent için koruyucu olacak, ona kanat gerecekti. Yönetici için Tanrı'yı sevindirmenin bir yolu da halkı sevindirmekti. Yönetici örneğin kanallar açtırdığı zaman ya da halka yararlı bir başka iş yaptırdığı zaman hem Tanrı'yı hem halkı sevindirmiş oluyordu. Yunan toplumunda göreceğimiz demokratik düzenler bu toplumda da var mıydı? Sümer toplumunda az önce belirlediğimiz koşullarda ilkel bir meclis yönetimi olduğu, bunun zamanla prenslik düzenine dönüşerek ortadan silindiği biliniyor. Moscati, Amerikan bilim adamı Jacobsen'in bu meclis yönetimine ilkel demokrasi adını verdiğini söylüyor. Ancak söz konusu meclislerin büyük yetkilere sahip yürütme kurullarından çok danışma kurulları niteliğinde olduğu, yöneticinin yetkilerini sınırlamakla ve denetlemekle yükümlü bulunduğu sanılıyor. Demokratik düzeni oluşturan seçkin kişiler elbet tarım alanının önde gelenleriydiler. Bir tür soylu sınıfı oluşturan bu insanlar kent dışındaki çiftliklerinde değil de yöneticinin sarayına ya da barınağına yakın bir yerde otururlardı. Bunlar aynı zamanda iç ve dış ticareti ellerinde tutan tüccarlardı. Bazı kentlerde saray yoktu ama her kentte tapınak vardı. Bir kentte zenginliğin en açık ölçütü tapınak sayısıydı. Bir duvarla çevrili olan tapınakların anıtsal bir giriş yolu vardı. Tarih yazarlığı. Sümer uygarlığı olayların yazıya geçirilip gerçeklerin tarihselleştirildiği ilk uygarlıktır. Tarih yazarlığının ilk örneklerini elbette Sümerler verdiler. O zamanlar bugünkü anlamında bir tarih yazarlığı söz konusu değildi. Eski toplumlarda tarih yazarlığını önemli olayların zamanında saptanmasıyla sınırlanmış görüyoruz. Her kent kendi siyasal tarihini ve dinsel tarihini yazmıştır. Tarih yazarlığı tapınakta tanrılar adına gerçekleştirilen bir işti. Her şeyin dikey bir nedensellikle tanrılar tarafından gerçekleştirildiğine inanan kişilerin oluşturduğu bir ortamda, gerçek anlamda nedensellik fikrinin henüz oluşmadığı, bu yüzden tarih alanının birbirini izleyen ve birbirini yaratan olayların alanı olarak düşünülemediği, hepsi bir yana sınıflayıcı, tanımlayıcı, genelleyici, karşılaştırıcı, soyut düşüncenin ortada görünmediği bir ortamda tarih yazarlığının olay saptayıcılığıyla sınırlanmış olması doğaldır. Sabatoni Moscati bize Kramer'in şu yorumunu verir. Sümer düşünürü ortaya çıkan tarihsel olayları tümüyle düzenlemiş, dünya sahnesinde baştan sona açınlanmış olaylar olarak görüyordu. Yavaş bir oluşumla insanın ve çevresinin etkileşiminden gelen bir sonuç diye görmüyordu. O örneğin ülkesinin yani Sümer'in gelişmiş bir kurumlar bütününün, siyasal, dinsel ve iktisadi teknikler bütününün çiçeklendiği, erinçli kentler, köyler, çiftlikler ülkesi olarak tanıdığı Sümer'in ilk günden beri tanrıların kurmuş olduğu ve böyle olmasını buyurmuş olduğu andan beri evrenin yaratılışından beri 3 aşağı 5 yukarı aynı ola geldiğini düşünüyordu. Sümer'in eskiden az sayıda dağınık yerleşim yerleriyle yalıtık bir bataklık olması, sonra yavaş yavaş yeni durumuna gelmiş olması, bunun için kuşaklar boyunca insan isteminin ve insan çabasının izlerini taşıyan kavgalardan ve acılardan geçmiş olması, insanın nice sayısız tasarılardan ve deneylerden sonra, çeşitli mutlu yaratılar ve buluşlardan sonra o gününe gelmiş olması, bir Sümerlinin, hatta bilgelerin bilgesi bir Sümerlinin düşünemeyeceği bir şeydir. Çatışkılı düzende düzenlemeci krallar. Bu durallığın nedeni toplum yapısının durağanlığı değildir. Toplum devinipsiz bir toplum değildir. Kendi koşulları içinde oldukça devingendir. Sümer toplumu uygarlığa adım atmış her toplum gibi çelişkiler ve çatışkılar toplumudur. Kent devletleri düzeninde yaşayan eski toplumlarda görmeye alışık olduğumuz iç çekişmeler, örneğin Yunan toplumunu incelerken geniş çerçevede ele alacağımız iç çekişmeler Sümer'de de vardı. Bu taze uygarlık sık sık yoğunlaşan toplumsal sarsıntılarla erkenden bir sınıfsal ayrımlaşma düzenine girdi. Bu ayrımlaşmada güçlü bir soylu sınıfı ortaya çıktı. Bu yeni sınıfın çok etkin bir siyasal ağırlığı vardı. Bu dönüşümden sonra halk tam anlamında sömürülen kitle durumuna geldi. Sümer'de soyluların sömürüsü daha sonra Yunan toplumunda göreceğimiz sömürüden daha az değildi. Düzenlemeci ya da yasa koyucu yöneticiler bu sömürü düzenini hafifletmeye çalışıyorlardı zaman zaman. Ne var ki düzenlemeci kral her zaman tehlikeler içindeydi. Gözler onun üstündeydi. Onu yok etmek için uygun koşullar kollayan uyanık bir soylular sınıfı vardı. Düzenlemeci krallardan biri Uru Kagina'dır. Milattan önce 2500-2300 arasında Mezopotamya'da egemenliği ele geçirmiş olan Lagash kentinin kralı Uru Kagina, Sümer ülkesinin bilinen ilk toplumsal belgelerini yazdırdı. Uru Kagina yazıtında önemli kararlar yer alır. Kral Tanrı Enlil'in oğlu Ningirsu'nun adı anarak kararlarını duyurur. Uru Kagina Enlil'in kahramanı Ningirsu'dan krallığı almış, 36 bin insana gücünü benimsetmiştir. Gemilerden denetimcileri, eşeklerden ve koyunlardan gözlemcileri uzaklaştırmıştır. Ningirsu topraklarında bundan böyle denize kadar hiçbir koruyucu bulunmayacaktır. Güçlü bir kişinin evi, kralın uyruklarından birinin evi yanındaysa, güçlü kişi ben bu evi satın almak istiyorum diyorsa, ev sahibinin istediklerini ödemek zorundadır. Güçlü kişi kimsesizleri ve dulları ezmeyecektir. Uygarlıkta sarsıntılar. Ayrıca Sümer'in zaman zaman dış tehlikeler karşısında kaldığı, hatta bir süre iki ayrı topluluğun egemenliğinde yaşadığı biliniyor. Arabistan çöllerinden gelen Samiler ve doğu bölgelerinin vahşilerinden olan Gutiler Mezopotamya'yı bir ara ele geçirdiler. 2350-2050 arasını kapsayan bu bağımlılıktan sonra kent devletleri yeniden özgürlüklerine kavuştular. Bundan önce Lagash kenti bir iç saldırıyla sarsılmıştı. Komşu Umma kentinin insanları Lagash'a girdiler, kan döktüler, tapınakları yıktılar, tanrı yontularını kırdılar, yükte hafif, pahada ağır ne varsa alıp gittiler. Uru Kagina durumdan şöyle yakındı. Ummalılar Lagash'ı işgal ederek Ningirsu'ya karşı günah işlediler. Girsu'nun kralı Uru Kagina hiçbir günah işlemedi ama Umma prensi Lugal Zagisi'yi tanrıça Nisabe tepe üstü getirir. Öte yandan Lugal Zagisi de bu işi Enlil'in isteği üzerine yaptığını bildiren bir yazıt bırakmıştır. Lagash kenti böylece önce içten sonra tüm kentlerle birlikte dıştan zorlanınca üstünlüğü Ur kentine kaptırdı. Ur'da egemen olan 3. hanedan Mezopotamya topraklarında birliği sağladı. Kral dünyanın dört bucağının kralı unvanını aldı. Ur kralının bir unvanı da Sümer ve Akat kralıydı. Bu deyim iki ayrı topluluğun Sümerlerle Samilerin bir bütünde eridiğini gösterir. Bundan böyle tek elden yönetimin güçlenmesiyle yoğun din baskısının ya da din adamları egemenliğinin kırıldığını, kralların yavaş yavaş tanrı yerine alındığını, din devletinden bürokrasi devletine geçiş eğiliminin doğduğunu görüyoruz. Ur egemenliği döneminde en belirleyici olgulardan biri 3. hanedanın kurucusu Ur-Nammu'nun yazılı yasalar çıkarmış olmasıdır. Ur-Nammu bu yasalarıyla insanlık tarihinin bilinen ilk gerçek yasa koyucusu olmuştur. Sonraları Yunan toplumunun yaşamında belli bir yer tutacak olan yasa koyuculuğun insanlık tarihindeki bu ilk örneği yakın zamanlarda ortaya çıkarılmıştır. Kral Ur-Nammu insanlığın bilinen en eski yasasında hırsız memurları kentten kovduğunu, yani sığırlardan, koyunlardan, eşeklerden çıkar sağlayanları uzaklaştırdığını, doğru ve değişmez ağırlık ölçüleri saptadığını, yetimlerin ve dulların güçlülerce ezilmesini engellediğini, az parası olanları çok parası olanlardan korumak için önlemler aldığını bildiriyordu. Sümer'de gerçekçi bakış açısı. Gerçekçi Sümerler inançta da gerçekçiydiler. Yunan toplumunda en karmaşık görünümünü kazanacak olan insan biçimci çok tanrıcılık, Sümer toplumunda da oldukça karmaşık bir biçimde vardı. Sümer inancı genelde evrenin güçleri ve toprağın verimliliği karşısında insanın saygısını ve sorumluluğunu ortaya koyuyordu. İnsanın doğa karşısında soru sormasıdır bu, doğadaki yerini aramasıdır, kendiyle doğa arasında hem bir ayrılık hem bir özdeşlik görmesidir. Bu duygusal düzeyde de olsa felsefi bir yönelimdir. İnsanın kendiyle ilgili ilk soruları ortaya çıkmıştır. Bu nokta felsefenin alttan alta varlığını duyurduğu yerdir. Yunanistan'da göreceğimiz tanrılar gibi Sümer tanrıları da varlıkta belli bir sıra düzenine göre yer alırlar. Her birinin ayrı görevleri, sık sık birbirine karşılaşan yükümlülükleri vardır. Bu toplumda tanrıları belli bir belirlenim düzeninin kurucuları ve sürdürücüleri olarak görürüz. Bir başka deyişle Sümerler, dünyayı gelişi güzelliğin hiç mi hiç söz konusu olmadığı bir belirleyicilikte yöneten tanrılar düşünmüşlerdir. Yaşamda rastlantılara yer bırakmayan bir tanrılar katı tasarlamışlardır. Dünya tanrı isteminin kesin gerçekleştiği bir alandır. Dünyada insanlar tanrısal istemi gerçekleştirirler. Her şey daha baştan tanrılarca öngörülmüş ya da düzenlenmiştir. Belirleyiciliğin katılığı tanrıların insani öz yapılarıyla yumuşamış ve gerçekçi bir anlam kazanmıştır. Anu, Enlil ve Enki. Tanrılar insan biçimindedirler. Aile yaşamları vardır çünkü cinsellikleri vardır. Güçlüdürler ya da zayıftırlar. İnsan biçiminde olduklarına göre güçlülükten de zayıflılıktan da pay almaları olağandır. İnsan gibi davranırlar, insan gibi yer içerler, hatta insan gibi giyinirler. İnsan gibi sevinir, insan gibi öfkelenirler. İnsanüstü güçlülükleriyle insandan daha insan gibidirler. Giysilerinin daha parıltılı ya da daha cafcaflı, güçlerinin daha büyük olduğu kesindir. Daha güzel şeyler yerler, belki de insanların hiç yiyemeyeceği şeyler yerler. Bu da insanüstülüğün getirdiği bir hak olmalıdır. Aşka düşer, öfkeye kapılır, kin tutarlar. Aşkları daha ateşli, öfkeleri ölçüsüz, kinleri daha korkunçtur. Bu yanlarıyla insana olamadığı, olacağı, olabileceği şeyi duyurur gibidirler. Belki de onların varlığında olması gereken yatar. Geleceğin insanı öngörülür. Başkanları Anu, geleceğin Zeus'unu düşündürür. Gittikçe kalabalıklaşan tanrılar ailesinin başkanı ve en güçlüsüdür. Anu gök tanrısıdır, savaş tanrısı, Iştar'ın kocasıdır. Yerle gök arasında egemen Enlil'le ve sulara egemen Enki ya da Ea ile güçlü bir üçlü oluşturur. Babası Anu'dan sonra gelen Enlil giderek güçlenmiş, hatta babasının yetkisini gölgelemiştir. Büyük ölçüde onun yerini almıştır. Toprağa egemen olduğu kadar havaya da egemen olan Enlil toplumsal düzenin güvencesidir. Öncelikle dış tehlikeleri önler. Fırtınalar ondan sorulur ve o fırtınalarıyla insanlara yıkım getirecek gibi durur. Mezopotamya'nın doğu topraklarında dağlarda oturduğuna inanılır. Anu'nun karısı Ninil, gelişim ve üreme tanrıçasıdır. Suyun evi diye nitelendirilen Enki ya da Ea bilgelik tanrısıdır. Bilgelerin ya da öngörülü kişilerin önderidir. Ayrıca insanlığın koruyucusudur. Sümer insanı için su toprak kadar önemlidir. Enki de bu önemi simgeler. Suyun evi nitelemesi toprağın bitmez tükenmez bir su kaynağı olduğunu gösterir. Bu tanrıların dışında bir de gök tanrıları vardır. Nanna Ay, Utu Güneş, İnnin Venüs. Bu doğalcı inanç tablosuna bir de iyi ve kötü ruhlar eklenir. Tapınakları, barınakları, insanları koruyan iyi ruhlar azınlıkta gibidir. Gömütlerde ve kuytu yerlerde yaşayıp dünyaya korku salmaya gelen ruhlar, kötü ruhlar, ölmüşlerin ruhları daha çok ve daha etkindir. Kötü ruhların etkisini gidermek için büyüye başvurulur. Büyücülük geleceğe dönük bir dünyayı düzenleme çabasıdır ve rahipler sınıfının elindedir. Bununla birlikte gelecek fikri son derece zayıftır. Sümer insanı tanrıların yönettiği bir şimdi de sınırlanmış gibidir. Ölüm duygusu. Dinsellik büyücülükle iç içedir. Rahiplerin görevi elbette dinsel yaşamın gereklerini uygulamakla ve uygulatmakla belirgindir. Bu durumda her şey yeryüzünün gerekleri için tanrıların gönlünü almaya adanmış gibidir. Sümer dini doğalcı olduğu kadar insanın dilekleri açısından gerçekçi bir dindir. Onda her şey yaşamın korunması ve uygun koşullarda sürdürülmesi içindir. Dünyaya böylesine güçlü bağlarla bağlanış insanların gözünde ölümü anlamsız ve sıkıntılı kılacaktır. Bu anlamsızlık ve sıkıntı ancak çok gelişmiş bir öbür dünya fikriyle aşılabilirdi. Sümerli için ölüm bir kurtuluş değil, ebedi bir mahkumiyettir. Mutlu ve sonsuz bir yaşamın başlangıcı değil, insan ruhunu sıkıntıya sokan bir bitiştir. Bu bitişte insan yaşamdaki etkinliklerinden uzak olacak, tam anlamında çaresiz bir duranlığa mahkum olacaktır. Ölümden sonraki yaşam bir acılar, bir güçsüzlükler yaşamıdır. Yaşayan için bir korku kaynağıdır. Bir Sümer metninde şu satırları okuruz. Artık sevinç dolu bir adam değilim ben. Yattığım yer toprak. Kötülerin arasında gömülüyüm. Uykum büsbütün sıkıntı. Düşmanlar arasındayım. Bacım artık bu berbat yataktan kalkamam ben. Din yaşamın gerekleriyle bağlantılı. Sümer'de din her zaman yaşamın gerekleriyle bağlantılı olmuştur. Din bu dünya içindir. Tapınak hem dinsel yaşamın gerçekleştiği tek alandır, hem toplumsal yaşamın en etkin biçimde kendini gösterdiği yerdir. Tapınak sanki inançtan çok yaşamla ilgilidir, çünkü inanç yaşamla ilgilidir. İktisadi ve ticari yaşam en yoğun biçimde tapınak ve çevresinde kendini gösterir. Sümer'de gelişmiş bir kent yaşamı vardır. Moscati bize doğu bilimci Jacobsen'den önemli bilgiler aktarır. Buna göre Sümer'de kent devletinin ortasında yerleşim alanı vardır. Yerleşim alanının ortasında da kent tanrısının tapınağı bulunur. Kent devleti içinde en büyük toprak tapınağın toprağıdır. Bu da bize tanrının ya da kralın zenginliğini gösterir. Tapınağın toprağını serfler ve yarıcılar işlerler. Kentteki öbür tapınakların tanrının karısı, çocukları ve yakınları ya da daha başkaları adına yapılmış tapınakların da geniş toprakları vardır. 3. bin yıllarında bir kent devletinde toprakların çoğu tapınakların mülkiyetindeydi. İnsanların çoğu yaşamını yarıcı, serf ya da köle olarak kazanıyordu. Bununla birlikte tüm iktisadi etkinliğin tapınak çevresinde oluştuğunu düşünmek yanlış olur. Özellikle Sovyet bilgini Çakanov'un çalışmaları özgür insanların da topraklara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ama halkın toprağı yoktur. Buna göre Sümer'de insan orta çağda göreceğimiz insana benzeyen toplumsallaşmış insandır. Olumsuz ölçülerde toplumsallaşmış insandır. Toplumuna büyük ölçüde adanmış insandır. Sümer'de tanrıların yorgunluklarını gidermek için yaratılmış olan insan herhangi bir üretim aracıdır.